Erkam Radyosu'nun aziz dinleyicileri, bugünkü Endor'un sohbetlerinde sizlerle son devrin önde gelen alimlerinden pek çok talebe yetiştirmiş bir hoca, çeşitli kitaplara imza atmış telif ve tercüme bir müellif ve mütercim olan Ahmet Muhtar Büyükçınar Hoca hakkında bir sohbet yapmak istiyorum. Ahmet Muhtar Büyükçınar Hoca, benim şahsi olarak hayatımda ve bizim devredeki pek çok arkadaşın hayatında çok önemli etkileri olmuş ve hususen bizleri özenle, itina ile yetiştirmeye çok gayret etmiş bir hocadır. Ve ben özel hocalarım arasında Mahir Bey ile Ahmet Muhtar Büyükçınar Hoca'ya ayrı bir yer veririm. Çünkü etkileri vefatlarına kadar sürmüş, devamlı olmuş ve her zaman bizim elimizden tutmuş hoca efendi oldukları için. Dolayısıyla bundan 6 yıl önce bir Nisan ayının 6'sında cumartesi günü vefat eden ve pazar günü rahmet-i rahmana tevdi ettiğimiz bu hocamız hakkında sizlerle bazı bilgileri paylaşmak ve bazı hatıralarımı aktarmak suretiyle bir ilim adamı nasıl yetişir, ne gibi faaliyetlerde bulunur ve sonra nasıl insan yetiştirir, bunu konuşmak istiyorum. Efendim, Ahmet Muhtar Büyükçınar Hoca Anteplidir. Mahalli tabirle Muhtar Hoca, oralarda tanınmış ismiyle Muhtar Hoca, 1920 yılında Gaziantep'te doğmuştur. Babası Mehmet Nuri, annesi Münevver Hanım'dır. Henüz kundaktayken annesi vefat ettiğinden çok sıkıntılı bir çocukluk devresi geçirdiğini hatıralarında bütün tafsilatıyla anlatmaktadır. Bu çocukluk devresinin en önemli özelliği babası ve bilhassa üvey annesinin Hoca Efendi'ye zulüm derecesine varan baskıları olmuştur. Ve rahmetli hoca bu baskılardan kaçmak için fakir bir işçi olan ve yevmün cedid, rızkın cedid, her gün kazandığı parayla hayatını idame ettiren dedesiyle anneannesinin himayesine sığınmıştır. Onun üzerinde en önemli etkiyi de işte bu bir derviş olan ve yürüyerek hacca giden dedesiyle anneannesi meydana getirmiştir kendi anlattıklarına göre. Yine babası okumasını istemediği halde annesinin vasiyetine uyan anneannesiyle dedesi onu çok küçük yaşlarından itibaren Antep'teki Şeyh Camii İmamı Fethullah Hoca'dan ders almaya göndermişlerdir. Kısa zamanda Kur'an okumayı, sülüs, nesih ve rik'a ile yazılmış harekeli Türkçe metinleri okumayı da öğrendi. 2 sene zarfında Kur'an-ı Kerim'i hatmetti, bazı sureleri ezberledi, kendi ifadesiyle küçük ve büyük ilmihalleri okudu ki küçük ilmihal, mızraklı ilmihal adıyla anılan ve geçmişte pek çok insanın dini bilgilerinin, ameli pratik bilgilerinin hayatındaki sağlam bilgi kaynağı olan ilmihali okudu. Ve sonra birer inşa kitabı olan Büyük ve Küçük Güldesteleri bitirdi. Bu da önemlidir. Güldeste dediğimiz şimdiki kompozisyon kitapları gibi ama bir farkı seçilmiş metinlere yer veriyor. Edebiyatımızın, kültürümüzün, tarihimizin, dinimizin seçilmiş metinlerine yer veriyor. Büyük ve Küçük Güldeste diye anılıyor. Bunları bitirdi ve daha sonra Ahmediye, Muhammediye gibi dini manzum eserleri de okudu. Burada da şuna işaret etmekte fayda var. Bu Ahmediye ve Muhammediye, efendim bizim kültürümüzün, bilhassa halk kültürünün, dini halk kültürünün teşekkülünde çok etkili olmuş ve nesiller boyunca insanların o kültürle yetişmesine sebep olmuş. Hatta çoğu kısmı ezberlenmiş. Hatta bir kısmı da Mevlid gibi okunmuş bir kitaptır. Bilhassa Muhammediye için bunu söylemek gerekir. Bir taraftan da yeni açılan gece mekteplerine devam ederek oradan ilkokul diploması aldığını biliyoruz. Bu arada Urfalı Osman Efendi'ye bağlı Kadiri dervişi olan dedesi ile beraber onun gittiği çeşitli tekkelere, tasavvuf meclislerine küçük bir çocuk olarak devam etti. Bu atmosferin zevkiyle içinde bulunduğu sıkıntıların yok olduğunu, azaldığını hissedince tasavvufi hayattan zevk almaya başladığını söylerdi Hoca Efendi. Bu sebeple de tasavvufi meclisleri, tasavvufi çevreleri, tasavvufi isimleri pek erken yaşlardan itibaren tanınmaya başladı. Daha 6 yaşındayken babasının zoruyla dokuma atölyesinde çalışmaya başladı. 13 yaşındayken de 7 sanatta başarılı birisi olduğunu hatıralarında söylüyor. Başlangıçta sığırtmaçlık, bağ bekçiliği gibi kendi tabiriyle Hoca Efendi'nin küçük ırgatlıklar yaparken yaşı ilerleyip bedence güçlendikten sonra hakikaten yapılı idi, kolları kuvvetliydi, bolu uzundu hocanın. Bundan sonra pek çok işle uğraştı. Sebebi de kendi başına yaşayabilmek, kendi hayatını kimseye muhtaç olmadan idame ettirmekti. Bunun için çerçilik yaptığı, kebapçılık, aşçılık, baklavacılık, marangozluk, terzilik gibi pek çok iş yaptı ve bu arada da dini tahsilini ikmal etmekten hiç uzak kalmadı. Hatta zaman zaman bazı mevsimlerde Adana'da, efendime söyleyeyim, Mersin'de deniz hamallığı yaptı bir grup arkadaşıyla birlikte. Gemilerden yük indirip bindirme konusunda çalıştı. Adana'da ziraat ameliliği yaptı. Pek erken yaşlarından itibaren meşgul olduğu her işi severek yapmasının başarılarında etkili olduğunu hep söylerdi. Ve bütün mesleklerin en iyi ustası olmayı hedeflerdi. Zaten bize de talebeliğimiz boyunca hep öğrendiğinizi iyi öğrenin, o işi sizden başka kimseden insanlar daha iyi öğrenecek birisi bulamasınlar derdi. Ve bu sebeple gerek Antep'te gerek Antep'ten uzak olarak kaçtığı gittiği yerlerde hayatını bu meslekleriyle idame ettirdi ve bir taraftan tahsilini yaptı, bir taraftan da işiyle geçimini sağladı. Bu onun tabiriyle dalgalı, inişlerle, çıkışlarla dolu hayat, çocukluğundan başlayarak iyi ile kötüyü yaşayarak öğrenme imkanı kendisine verdi. Bir taraftan derviş dedesiyle tekkelere devam ederken, erken yaşlarda tasavvufla ve tasavvuf çevreleriyle tanıştı. Diğer taraftan da genç ve bıçkın bir delikanlı olan dayısı ile, size belki çok garip gelecek ama çalışkanlığı ve öğrenmedeki gayretini sezen dayısı onu kaçak rakı imalatı, esrar satıcılığı gibi her bakımdan tehlikeli işlere yöneltti. Ama hoca bütün bunlardan edebi edepsizlerden öğrenmek şeklindeki İslam eğitiminin bir prensibiyle Allah'ın yardımıyla kendini koruduğunu söylerdi ve bu sıkıntıların, bu bataklığın içinden leke almadan ve pisliklere bulaşmadan çıkmayı başarabildi. 17 yaşındayken gönlünü dolduran Kur'an aşkı ile her şeyi bırakıp Arapça öğrenmeye ve öğretmeye yöneldi. İslami ilimleri tahsil edebilmek için elinden gelen gayreti sarf edip çevresinde adını duyduğu bütün hoca efendilerden istifadeye girişti. Ancak evet, ancak o yıllarda Türkiye'deki din eğitim ve öğretiminin yasaklanmış olması hocanın bu arzusunu istediği şekilde gerçekleştirmesine imkan vermedi. Nitekim hocanın tabiriyle ehli ilim jandarma ve polis gibi unsurlarla sıkı takibat altında tutulduğundan pek çok hoca okutmaktan çekiniyor. Az sayıdaki fedakar insanlar da faaliyetlerini gizli olarak çok namüsait şartlar altında yerine getirmeye gayret ediyorlar, sürdürmeye çalışıyorlardı. Dersleri biraz ilerledikten sonra, artık Arapçayı biraz sökmeye başladıktan sonra öğrendiklerini yine medrese eğitiminin bir prensibi olan bildiklerini bilmeyenlere öğretmek, yani bir önceki dersi o derse henüz okumayanlara öğretmek prensibi sebebiyle hoca efendi gizli gizli öğrendiklerini, binbir zorluk altında öğrendiklerini yine binbir zorluk altında okutmaya başladı. Hatıralarında bu sebeple yakalanıp hapsedildiğini, hapis günleriyle hakkında açılan davalar yüzünden efendim çektiği sıkıntıları tafsilatıyla anlatmaktadır. Şimdi burada şu hatırasını sizinle paylaşmak isterim. Antep'in hocanın bir özelliği de ders verdiği hiç kimseden hiçbir şekilde para almamaktı. Hayatının sonuna kadar en zor şartlar altında kaldığında bile bu prensibinden taviz vermemiştir. Efendim Antep'in çok zenginlerinden bugün Habes Seyidoğlu'nun babası, ki Antep'in çok zenginlerinden birisidir. Bir gün Habes Seyidoğlu'nu, ki biz ona Habes Usta derdik, onu Hoca Efendi'ye gönderiyor okutsun diye. Hoca Efendi o yıllarda Şıh Camii'nde imamlık yapıyor. Cami zaten Antep'in bir camii, kenarda ve oldukça loş bir cami. O loş caminin iyice loş bir tarafında bir akşamüstü okuturken Habeş Usta'nın babası geliyor ve sesleniyor oğlu Habeş'e de, Hoca Efendi'ye de muhtar hoca diye. Durmuyorlar. Sonra biraz daha ilerliyor. Onların ders yaptıkları böyle bir köşe var ki o iyice bir karanlık bir yer. Orada buyur diye Hoca Efendi'nin sesini duyuyor. O tarafa ilerliyor fakat kimseyi görmüyor. Hoca Efendi'nin hatıratında anlattığı şey şu: bir rahle üzerinde küçücük bir mum ve o mum sadece kitabı okunacak kadar aydınlatıyor. Karşısında Habeş Usta, beri tarafta Hoca Efendi. Neredesiniz diye sorunca diyor ki gel, görmüyor musun? Hayır, kimseyi görmüyorum diyor. İşte sesime doğru gel diye, klasik eski tabirle geliyor. Ne yapıyorsunuz diyor burada diyor. İşte okuyoruz diyor. Yahu diyor Habeş Usta'nın babası, bak diyor şu halde okutuyorsun ve hiç para kabul etmiyorsun. Bari müsaade et de bu senin okuttuğun yere bir elektrik çektirelim. O zaman camide elektrik yok. Da hiç olmazsa talebelerinle sen görünesiniz. Hoca Efendi diyor ki biz burada bu işi sıkıntı altında yapıyoruz. Dışarıdan kimsenin bizi görmemesi lazım. Ama çok istiyorsan efendime söyleyeyim şu köşeye bir elektrik lambası çektir. Hiç olmazsa orada talebelerimizi okuturken görürüz. Ve anlattığı şey de şu: Şıh Camii'nin dışında bir türbe var. O türbeye insanlar adak adıyorlar, mum getiriyorlar. Hoca Efendi o yanan mumları topluyor, yeniden eritiyor, içine pamuktan bir fitil koyuyor, onlarla aydınlatıyormuş okuttuğu talebelerin bulunduğu yerleri bu şartlarda. Efendim bu işte bir hocanın hayatı boyunca çektiği sıkıntılardan ve Türkiye'de ilk derse başladığı yıllara ait bir husustur. Netice itibariyle bu sıkıntıların yanında hocalık yaparken uzun arayışlardan sonra hatıratında bunun tafsilatı vardır. Nakşibendi tarikatına intisap ediyor. Dolayısıyla bunu bugün biz söyleyebiliriz. Zülcenaheyn oluyor. Yani hem dini ilimleri hem de irfani ilimleri öğrenmiş, seyri sülükünü klasik tabirle tamamlamış oluyor. Fakat Türkiye'de daha fazla eğitim imkanı almak mümkün olmadığını görünce kaçak olarak huduttan geçiyor ve yürüyerek Halep'e, oradan da Şam'a giderek bir taraftan dokumacılık yapıp hayatını kazanıyor. Diğer taraftan da 2 sene boyunca oradaki tanınmış hocalardan okuyup icazet alıyor. Şam yılları ile ilgili çok dikkat çekici bir hatırası da vardır. Ona anlatmıştı bize, ben de sizlere nakledeyim onu. Hoca diyor ki, Suriye'de bir ara derslerin çokluğu ve derslere devam mecburiyetim, arzum, iştiyakım yüzünden çalışmayı bırakmıştım. Tabii çalışmayı bırakınca da bu 1945'li yıllar, Cihan Harbi'nin devam ettiği yıllar. Efendim sadece derslere gidiyorum, yatacak yerim yok, mezarlıklarda yatıyorum ve perişan bir vaziyette 3 gün aç kaldığım oluyor diyordu. Kendisi bunu anlatırken artık ölümü bekliyorum açlıktan demişti. Epey sıkıntı çektim. Nihayet bir gün kaldığım hücreye yaşlı bir hacı uğradı ve o hacı efendi, o zamanki adet öyleymiş, hoca efendinin yanında kalmak istiyor ve yanında kalmış ama şunu söylüyordu. Her sabah kalkınca bana ne almam gerektiğini emrediyor. Ben de gidip hepsini tedarik ediyorum. Kahvaltıyı hazırlayıp önüne koyuyor ve belki çağırır diye bir kenara çekiliyordum. Fakat mübarek adam ne teşekkür biliyor ne de beni yemeğe davet ediyordu. O günlerde de benim yanımda yiyecek damına hiçbir şey kalmamıştı. Günlerdir açlık içindeydim. Artık açlığa alışık olduğum halde artık gözlerim kararmaya, dizim kesilmeye başlamıştı. Bu arada diyor, hacı efendi bana moral vereceği yerde yahut yardım edeceği yerde, oğlum okumak için buralara kadar gelinir mi, bu kadar sıkıntıya katlanılır mı, memleketine dön, rahata kavuş gibi telkinlerde bulunuyordu. Nihayet 4. gün odadan ayrıldım, yakında bulunan bir camiye gittim. Bu caminin minaresinde şerefe yerine hücreye benzer bir boşluk vardı. İtikafa girdiğim zamanlar burada kalırdım. Müezzinler şerefeye çıkmadıkları için ben burada kimsesiz, kimsenin beni rahatsız etmesinden endişe etmeden kalabilirdim. Ve sürükleyerek minareye çıktım. Bu kısmının kapısını kapatıp arkadan sürgüledim. Artık rahatsız edilmeden rahatça ölebilirim diye kendimi orada bir duvara yasladım diyor. Ne kadar zaman geçti bilmiyorum. Daldığım hayal aleminden beni uyandıran bir gürültü oldu. Dışarıdan biri kapıyı kırar gibi hızla çalıyor ve bağırıyordu. Muhtar kalk, kapıyı aç. Hoca efendi demişti ki insan açken kafası çalışmaz. Bana da bu sesler dünyanın öbür ucundan ve uzak bir yerden geliyor gibi. Yani hatta artık öldüm, melekler geldi beni çağırıyorlar gibi zannediyordum diye. Fakat kapı vurulmaya sesler kesilmeden devam ettiği için iradem kalmadığı halde kapıya gidecek gücü bulamadan sürünerek kapıyı açtım ve sürgüyü çektim. Kapı açılınca oraya düştüm. Karşımdaki adam hiçbir şey demeden koştu. Yiyecek bir şeyler getirdi, çay kaynattı. Ben çay içince biraz kendime geldim. Adamı tanıdım. Bu adam Urfa'daki Dede Osman dergahının bir mensubiydi. Meczup olduğu için diyar diyar, memleket memleket dolaşırdı. Benim oraya yattığım gece rüyamda şeyhini görmüş ve ona git Şam'da filan caminin şerefesinde muhtar ölecek durumda, onu kurtar demiş. Adam bu sebeple Antep'ten kalkıyor, Urfa'dan Şam'a geliyor. Birkaç gün hocanın yanında kalıyor, onu besliyor, ayrılırken de biraz para bırakıp gidiyor. Şimdi böyle bir tahsil hayatı var. Hocanın bundan sonraki tahsil hayatının bir kısmı da Türkiye'ye dönüp askerliğini yaptıktan sonra Mısır'da tahsilini ikmal için gitmesiyle ilgilidir. Ve gidiyor, uzun sıkıntılar çekerek bin bir zorlukları aşıp pasaport alıp Mısır'a gidiyor. Ezher Üniversitesi'nde kaydoluyor. Yeterlilik imtihanında başarı olarak fakülteye başlaması kararı verildiği halde düzenli tahsil görmemenin eksikliği sebebiyle Ezher'in lise kısmına kaydoluyor. Buradan fakülteyi bitiriyor, Usulü Din Fakültesi'nden mezun oluyor. Yüksek lisansını tamamlıyor ve kendisini artık diplomalı bir hoca efendi olarak gördüğünü belirtiyor. Bu arada da Mısır'da pek çok özel hocadan hususi bir şekilde ders alıyor. Meşhur Arap ulemasının yanında o yıllarda Kahire'de yaşayan Şeyhülislam Mustafa Sabri, Zahid Kevseri, Yozgatlı İhsan Efendi gibi Osmanlı bakiyesi ulemadan da istifade ediyor. Bir taraftan özel dersler veriyor. Bir taraftan da Aynü Şems Üniversitesi, Mısır'ın en tanınmış üniversitesidir. Orada hocalık ücretle yapmaya başlıyor ve Muhammed Harp onun orada okuttuğu ki Türkiye'de tanınan bir isimdir, bugün profesör, orada okuttuğu öğrencilerden biridir. Hocanın Mısır yılları hakkında bazı hususları yine sizlerle paylaşıp bu konuyu sona erdirelim. Hoca Mısır'daki İslami uyanış hareketlerinin yakından takip edilmiş az sayıdaki Türk gençlerindendir o yıllarda Mısır'da bulunan. Hatıralarında Hasanül Benna, Seyyid Kutup gibi çağdaş mücahit alimlerin konferans ve seminerlerine katıldığını, derslerine devam ettiğini, kitap ve makalelerini okuduğunu belirtmektedir. Ayrıca İhvan-ül Müslimin hareketiyle Nasır İhtilali sırasında Kahire'de hadiselerin içinde yaşadığından bir İslam ülkesindeki dini gelişmelerin ve bunlara nasıl, hangi hilelerle, hangi zulümlerle karşı konulduğunu bir tecrübe yaşamış ve bu tecrübeleri de kendisine Türkiye'ye döndükten sonra İslami çalışmanın nasıl yapılması gerektiği hususunda dikkat çekici birikimler sağlamıştır. Bu arada şunu da söyleyerek, tahsilini tamamladıktan sonra Ezher'de hoca olarak kalması veya zengin Arap ülkelerinden birinin üniversitelerinde geniş imkanlarla tayin edilmesi konusunda kendisine yapılan teklifleri, ki bunların çoğunu da hocaları yaptığını söylerdi, kabul etmemiştir. İslamiyet'in kendi tabiriyle 50 yıldır zulüm ve baskı altında zayıflatıldığını düşündüğü ana yurduna ve milletine hizmet aşkı ile 1962 yılında Türkiye'ye döndü ve Türkiye'deki macerası da burada 62 yılından itibaren başladı. Bize de zannediyorum 63 yılında İstanbul İmam Okulu'nda ücretli derse, siyer dersine gelmişti. Bu derse gelmesiyle bu sefer hocanın talebesi olma şerefine nail olduk. Ben ve pek çok arkadaşlarım, ki onun bu özel grupları vardı. Bu özel gruplarında kendisine ders verdiği arkadaşların, bizim grup için söyleyeyim, 10 kişi kadarı profesör olmuş ve ilahiyat fakültelerinde çeşitli ilimlerde alanının önde gelen isimlerinden olmuştur. İşte bu yıllarda hocamız ayrıca Mahir İz hocayla da tanışmış ve bu suretle Mahir Hoca ve Ahmet Muhtar Büyükçınar mesailerinin bazı kısımlarını birleştirmişler ve Türkiye Devresi Ahmet Muhtar Hoca için yeni bir faaliyet, yeni bir çalışmanın başlangıcı olmuştur. Şimdi burada biraz nefeslenelim. Türkiye Devresi'nde ve Türkiye'de yaptığı hizmetleri de bir ilahi dinledikten sonra tekrar konuşalım inşallah.
İlim, ilim bilmektir, ilim kendini bilmektir. İlim, ilim bilmektir, ilim kendini bilmektir. Sen kendini bilmezsin, bu nice okumaktır. Sen kendini bilmezsin, bu nice okumaktır. Okumanın manası kişi hakkı bilmektir. Okumanın manası kişi hakkı bilmektir. Çün okudun bilmezsin, ha bir kuru emektir. Çün okudun bilmezsin, ha bir kuru emektir. Okudum bildim deme, çok taat kıldım deme. Okudum bildim deme, çok taat kıldım deme. Eğer hakkı bilmezsen bu kuru laf demektir. Eğer hakkı bilmezsen bu kuru laf demektir. 28 hece okursun uçta uca. 28 hece okursun uçtan uca. Sen elif dersin hoca, manası ne demektir? Sen elif dersin hoca, manası ne demektir? Yunus emreder hoca, istersen var bin hacca. Yunus emreder hoca, istersen var bin hacca. Hepsinden iyice bir gönüle girmektir. Tevhisinden iyice bir gönüle girmektir.
Erkam Radyosu'nun aziz dinleyicileri, bugünkü Enderun sohbetimizde Ahmet Muhtar Büyükçınar Hoca hakkında sizlerle bazı hatıraları ve bazı bilgileri paylaşıyorduk. Şimdi Muhtar Hoca'nın İstanbul Devresi hakkında bilgi vermeye ve onu tanımaya devam edelim. Efendim, İstanbul'a geldikten sonra Hoca Efendi çeşitli Kur'an kurslarında, efendim İstanbul İmam Hatip Okulu'nda, Yüksek İslam Enstitüsü'nde çoğu fahri olarak çeşitli dersler okutmaya başlamıştır. Ve bu yıllarda hocayı biz tanıdığımız için şunu biliyoruz ki bu fahri derslerinden elde ettiği bir geliri olmamasına rağmen bir taraftan geceleri baklava hamuru açarak Efendimiz Selim maişetini temin ediyordu. Bir taraftan da bu dersleri vermeye devam ediyordu. Hatta ben hatırlarım, İlmihame Cemiyeti'nin Çarşamba'daki İmam Hatip Okulu'nun yanında bir eski harap bir ahşap binası vardı. Onun giriş katında Hoca Efendi kalırdı ve oraya Hoca Efendi file ile odun getirirdi. Zaten ortada bir soba var. Efendim, oradaki sobaya file ile odun taşıyarak çoluğunu çocuğunu ısıtırdı. Bir de o birazcık büyüyecek bir odaydı. Bir ip gerip üzerine bir çarşaf asıp çoluğu çocuğu çarşafın arka tarafında otururlar. Çünkü tek ısıtılan yer o. Biz de beri tarafta 8-10 kişilik bir grupla hocanın bize okuttuğu dersleri takip ederdik. Bu şartlar altında hoca çalışırken bir gün İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'nde özel ders verirken bir bakmış ki hoca efendi sınıfta yaşlıca bir zat arka taraflarda oturup kendisini dinliyor. Mısır'da diyor Ezher'de gerek Ezher'de gerek özel derslerde böyle meraklı yaşlıların gelip hocaları dinlediğini bildiğim için bu da meraklı bir yaşlı zat. Efendime söyleyeyim herhalde dersi dinliyor istifade etmek için bu kanaate vardım diyor. Birkaç ders sonra o yaşlı zat ön sıralara gelip daha dikkatli dinleyip bazı sorular soruyor ve bunlardan aldığı cevap, bu sorulara karşılık olarak aldığı cevaplardan memnuniyetini de ızhar ediyor. Şimdi burada Mahir Bey'in hatıralarında yer alan bir cümleyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Hoca efendi önce Muhtar Hoca'yı, yani Mahir Hoca Muhtar Hoca'yı önce uzaktan takip etmiş. Sonra derslerine girmiş. Sonra hakkında tahkikat yapmış ve kendisiyle tanıştıktan sonra hatıralarında yazdığı cümle şu. Nihayet aradığım adamı buldum. Ezher'de okuyup gelmiş, ilmi tedrisat ve dini hizmette tam arzu ettiğim metodu takip ediyor. Kendisiyle mühim işler yapacağız. Bugün çok bahtiyarım. Şimdi burada bir istitrat yaparak şunu söyleyeyim. Ahmet Muhtar Büyükçınar Hoca'yı takip edip tanıma vazifesi Mahir Hoca'ya İlimame Cemiyet tarafından veriliyor. İlimame Cemiyeti'nin o yıllarda pek çok cemiyetinde bu şekilde olduğunu biliyorum. Bir ilmi heyeti vardı. Buna bazıları ilmi heyet, bazıları müşavir heyeti, bazıları danışma heyeti, bazıları istişare heyeti adını verirlerdi. Yani cemiyetlerin idari işlerinden ayrı bir de yapmak istediği işlerin yapılması gerekli mi, değil mi, doğru mu, yanlış mı, nasıl yapılması icap ettiğine dair bir istişare heyeti var. Mahir Hoca da İlmiyeme Cemiyeti'nin istişare heyetinde, İlmiyeme Cemiyeti de ta başlangıçtan itibaren İmam Hatip ve Yüksek İslam Enstitüleri'nin her türlü faaliyetine desteğiyle tanınmış, tabir caizse adı duyulmayan, yeterince bilinmeyen bir kuruluştur. Ve Osmanlı bakiyesi çeşitli insanlardan, yine Osmanlı bakiyesi çeşitli ilim adamlarına kadar pek çok kişi bu cemiyetin istişare heyetinde vardı. Bugün durum nedir? Bugün durum hiç böyle değil. Üzülerek beyan edeyim ki İlimame Cemiyeti'nin bir istişare heyeti, hani gelenekten böyle geldiği için var mı diye sorduğumda kimsenin bana var dediğini hatırlamıyorum. Başka cemiyetlerin, başka kuruluşların var mı? Yok. Peki o zaman çeşitli tecrübelere sahip olmuş, gün görmüş, geçirmiş, ilmiyle, ameliyle, ahlakıyla, bilgisiyle, efendim yaşını başını almış, Türk dünyasında aksakal tabir edilen insanlardan bu millet, bu cemiyetler, bu dernekler, bu kuruluşlar nasıl faydalanacaklar? Yahut bu insanlar faydalarını nasıl tamim edecek? Bu günümüzde en büyük eksikliktir. Vaka bazı cemaatlerin böyle ekipleri, kuruluşları var ama onlar da kendi mensupları arasından seçiyorlar. Halbuki Mahir Hoca'nın bize tavsiye ettiği şey ahrardan olacak. Korkmayacak, endişe etmeyecek. Ben bunu söylersem benim içinde bulunduğum kuruluş bana ne der? Maaşımı keser, işime son verir, beni rahatsız eder diye düşünmeyecek. Doğru neyse mahza o doğruyu söyleyecek. Yapıp yapmamak cemiyetin idarecilerine ait ama doğruların söylenmesi gerekir. İşte Mahir Hoca'yla Ahmet Muhtar Hoca'nın karşılaşması bu şekilde oluyor. Ve hakikaten sonraki zamanlarda ben ikisi de hocam olduğu için ne kadar birbirleriyle irtibat halinde, istişare halinde olduklarını biliyorum. Büyük Çınar Hoca'ya dönecek olursak, Büyük Çınar Hoca İstanbul'da her türlü hizmet faaliyetini yapıyor. Ama dediğim gibi kendisi maaşını dokumacılık, baklavacılık ve konfeksiyon işi yaparak geçindirmeye çalışıyordu. Ve özellikle İstanbul İmam Hatip Okulu ve İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü talebelerinde özel dersler veriyordu. Bu özel dersler sırasında hocanın bir özelliğini tekrar vurgulamak istiyorum. O da kimseden herhangi bir şey kabul etmemesi olmuştur. Hatta o kadar ki biz kendisine ders verdiği kişilerle birlikte hoca onların bütün ihtiyaçlarını, yemek, yatmak, giymek vesaire gibi ne gibi ihtiyaçları varsa onları bazen çevresinden, bazen kendi imkanlarından karşıladığını biliyoruz. Efendim bir de hoca öğrencilerini kimsenin yapmadığı işlere yöneltmekle, kimsenin yapmadığı, eğilmediği işleri en iyi şekilde yapmaya yöneltmekle uğraşırdı. Bu onun bir prensibiydi. Nitekim bizleri tanıdıktan sonra İstanbul'un çeşitli camilerinde, evlerinde vesairelerde dersler yaptıktan sonra Mısır'da kendi tecrübesinden hareketle bir yaz kampı İstanbul'da düzenlemek istedi. Biz talebeleri yakın çevresi İstanbul'un çeşitli yerlerinde böyle kamp yapacağımız yerler aradık. Efendim sonunda Allah rahmet eylesin, hatırımda yanlış kalmadıysa Raşit Efendi diye İstanbul İmam Hatip Okulu'nda hasbi olarak çalışan bir zat vardı. O Yalova'da o zamanki adı Katırlı olan bugünkü adı Esenköy bir yaz kampı yapmak için müsait bir yer buldu. O zaman da köye araba yolu daha yeni yapılmış fakat gidecek gelecek araba bile yoktu. Ve orada bir İmam Hatip talebeleri için bir yaz kampı hazırladı. Ve 66, 67, 68 yılları yazlarında bizler oraya gittik. Ve kampta sadece Arapça konuştuk, sadece Arapça dersler okuduk, yedik, içtik, yattık, kalktık ve sadece çalıştık. Bir de teneffüs aralarında yahut dersler bittikten sonra denize girdik. Bu faaliyetlerimiz bizim yine uzun süre çeşitli çevreler tarafından muhtar çocukları denize götürüyormuş, denize sokuyormuş. Onları efendime söyleyeyim kısa şortlarla denize girdiriyormuş gibi kıylu kal ile hırpalanmaya çalışıldı ama hoca efendi hiçbir şeyden yılmadı. Hatta şunu söyleyeyim, bize özel uzun, bugünkü uzun mayolara benzer şortlar da kendisi diktirdi piyasadan tanıdığı insanlar vasıtasıyla. Biz onları giyerek, yani setru avrete riayet ederek denize girdik. Orada faydalandık. Son sene bütün Türkiye'deki İmam Hatip okullarının birincilerini de bu kampların son senesinde oraya çağırdık. Ve çok ciddi bir mesleki faaliyette bulunduk. O da şöyle oluyordu. Hoca Efendi o hafta hangi arkadaşlar vaaz edecek, hangileri hutbe hazırlayacaksa onları seçiyordu ki aşağı yukarı hemen kamp mevcudunun çoğu bunlara katılıyordu. Efendim bir konu belirliyor. Onunla ilgili ayet ve hadisleri seçiyor. O ayet ve hadisleri açıklıyor. Sonra vaaz edecek bunu vaaz şeklinde, hutbe okuyacak bunu hutbe haline getirerek önce civardaki köy camilerine dağıldık. Sonra Bursa'ya yakın olduğu için gittik. Sonra da İstanbul camilerinde bu ekip çeşitli hutbeler ve vaazlar okumak suretiyle aldıkları ilmi daha efendime söyleyeyim halkın anlayacağı seviyede insanlara aktardı ve büyük bir ses getirdi. Onun böyle bir yenilikçi tarafı da vardı. Nihayet İmam Hatip'i bitirdikten sonra Divan İlmi Araştırmalar Müessesesi diye bir kuruluş kurdu ve orada 5 cilt ve 2200 sayfa hacmindeki Hayatü's Sahabe adlı bir kitabı arkadaşlarımızla beraber tercüme ettik, yayınladık. Bu da hocanın farklı faaliyetlerinden biriydi. Ama şunu üzülerek söyleyeyim, bu gibi faaliyetlerin devamı için bize yardım etmesi gereken İl-İmam'a dahil çeşitli kuruluşlar bizi desteklemedikleri için yaptığımız işleri herhalde zait gördükleri için bu faaliyette verimli olmadı. Sadece Hayat-ı Sahabe'yi neşrettik. Halbuki bir Kur'an fiilisti yapmak konusunda da bir niyetimiz, çalışmalarımız vardı. Hoca Efendi'nin bu hususi faaliyetlerinden sonra 1977'de kurulan Diyanet İşleri Haseki Eğitim Merkezi'nde hoca olarak tayin edilmesi çok önemli bir merhaledir. Çünkü Haseki'de dersler Arapça veriliyordu. Arapça ders takdir edecek insanların sayısı da o zamanlar bir elin parmakları kadar azdı. Hoca Efendi burada hocalığa başladı, başarılı oldu ve pek çok hem talebe yetiştirdi hem de bazı insanları ayrıca yetiştirdi. Nitekim 1985'te emekli olup yaş haddinden Esenköy'e çekilmeden önce bir gün Haseki'deki genç asistan arkadaşların durumunu bizlerle paylaştı. O zaman biz üniversitede bizler de asistandık yahut doktoramız bitmişti zannediyorum. Bu arkadaşların durumlarının çok kötü olduğunu, maaşlarından başka bir gelirlerin olmadığını görünce bunlar için ne yapabiliriz diye biz konuştuk. Hatta şunu söyleyeyim, bunu konuştuğumuz zaman Ertuğrul Düzdağ, ben ve bir iki arkadaş daha vardı. Hepimiz hoca dahil, kendisi muhtacı himmet bir dede, nerede kaldı gayriye himmet ede denecek haldeydik. Fakat Hoca Efendi dedi ki, bu arkadaşların Arapçaları var, Türkçeleri biraz zayıf, ben bunlarla bazı kitaplar tercüme edeyim ve o tercümeler basılırsa 3-5 kuruş alırlar ve bu suretle hem ilimleri artmış olur hem de kendilerine maddi bir katkı olur diye düşündü ve o arkadaşlarla biraz sonra isimlerini sayacağım kitapları tercüme etmeye başladı. Yanılmıyorsam Ertuğrul Bey'in öncülüğünde bazı arkadaşlarla birlikte bir küçük bursla bulunabildi. Yani Hoca Efendi'nin özelliği şu, kendisi etrafına kendi şahsından daha fazla önem veriyor idi. Netice itibariyle 2013 yılında Hoca Efendi Yalova Devlet Hastanesi'nde vefat etti. Esenköy'deki aile kabrine defnedildi. Rabbine kavuştu. 5 çocuğu vardır. 5 çocuğundan büyüğü Mustafa, geçen sene Allah'ın rahmetine kavuştu o da. Ve nihayet 7 Nisan Pazar günü çoğu ilahiyat fakültelerinin öğretim üyesi, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın çeşitli kademelerinde vazifeleri talebeleri, Haseki'den mezunlar ve o zaman Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı olan Kamil Yılmaz hocamızın kıldırdığı namazdan sonra Esenköy'de rahmeti rahmana tevdi edildi. Hocamızın özelliklerinden de birkaç satırla bahsedeyim. Kendisi az yeme, az uyuma ve az konuşma prensibine uygun bir hayat tarzına sahipti. Ya hayır söyle ya sus ölçüsünü benimsediğinden pek fazla konuşmaz. Hayatının her devresinde ya okutur ya okutmuştur. Kızmaz, kötü söz söylemeyen, dünya ve ahiret dengesini İslami ölçülere göre yaşayıp yaşatan, çok çalışkan, müteşebbis, bir hizmet eri, Yılmaz bir insan ve velut bir müellifidir. Kendisinin eserde uzun yıllar kalmaktan dolayı Arapçası çok kuvvetlenmiş fakat Türkçesi kendi ifadesiyle o kadar zayıflamıştı. Biz kendi yakın talebeleri, özellikle Ertuğrul Düzdağ, ben, Murat Altıparmak gibi, Ömer Faruk Harman gibi talebeleri hocamızın yazması gerektiğini çok söyledik. Hatta teşvik ettik. Hatıralarını yazmasını istedik. Hoca da o halde bunları da yapayım diyerek eline kalem aldı ve pek çok kitaba imza attı. Onun bir özelliği de çok iyi bir aşçı olmasıydı. Yani bize ders okuturken aynı zamanda yemeğimizi yapar ve kamp yıllarında olsun, evinde olsun envai çeşit güzel ve besleyici yemeklerle, hoca o zaman besleyici tabirini bilhassa kullanırdı, bizim kafamızı çalıştıracak yiyeceklerle bizi beslerdi. Ve bunu eğitimin de bir parçası olarak görmüş. Nitekim talebelerinin pek çoğu hocadan öğrendikleriyle aynı zamanda bazı besleyici yemekleri yapmak konusunda ondan el almışlardır desem yeridir. Hocanın en mühim yemeği de buhara pilavı pişirmekti ki kendisi hocasının Mısır'da 1500 kişiye bir buhara pilavı yaptığı zaman ona artık el verdiğini söylemişti. Efendim, hocanın kitap konusundaki faaliyetleri hakkında şunu da ilave etmek isabetli olacaktır. Mısır'dan dönerken şöyle düşünmüş: eğer ben Türkiye'ye dönersem, döndüğüm zaman da eskisi gibi bir sıkıntı meydana gelir, dini hayat baskı altına alınır, dini kitaplar ve Arapça kitaplar neşredilemezse, ben tefsir, hadis, fıkıh, kelam gibi ilimlerin bizim ilimler tarihinde mebadi-i ulum dediğimiz, yani başlangıç kitaplarının hepsini Arapça olarak yazabilecek kadar bu işleri öğrenmeliyim diye düşünmüş. Nitekim döndüğünde bize çeşitli ilimlere dair kendi yazdığı bu Arapça notları, o zamanlar imkanlar fazla yok, teksir etmek üzere Ahmet Tekin denen arkadaşımızın yazısı güzeldi. O teksiri yazardı mumlu kağıda. Ben denizde teksir ederdim. Sonra arkadaşlara dağıtarak okurduk. Yani bakın hedefleri ne kadar yüksek. Efendim, ilk eseri hocamızın Dinimiz ve Hayatımız, Dini Suallere Cevaplar, 1982 yılında bu Sebil Yayın Evi'ni Ertuğrul Düzdağ, Sebil Mecmuası'nı Ertuğrul Düzdağ Bey çıkarıyordu. Orada dini sorulara verdiği cevaplardan oluşmuş küçük bir risaledir. Sonra Mutluluk Yolları Hayat kitabı diye bir kitap yazmıştır. 1887 yılında basılmış. Bu önce tek cilt halinde basılmış ve günümüz problemleri karşısında Müslüman ailenin, hele mutluluğunu, sevincini, saadetini kaybeden Müslüman ailenin nasıl olması gerektiği hususunda ki fikirlerinden, özelde de İslam hayatın İslami prensiplere bağlı yaşamayı tercih edenlerin nelere dikkat etmesi gerektiğini Kur'an ve hadisin ve pratik hayatın ışığında kaleme aldığı bir kitaptır. Daha sonra 3 kitap halinde çeşitli baskıları yapılmıştır. Hayat kitabı, Mutlu Bir Aile Yuvası, Görevlerimiz ve Sorumluluklarımız adını taşıyan defalarca basılmıştır. Hocanın bence en önemli eseri Hayatım İbret Aynası adıyla hatıralarından meydana gelmektedir. İlk baskısı 4 cilt olan bu eser, Cumhuriyet sonrası içtimai ve iktisadi hayatı aksettiren, oradaki sıkıntıları, din eğitimi sahasındaki durumu ortaya koyan bir belgesel niteliğini taşır ve bu hatıraların bana göre herkes tarafından okunması lazım. Nitekim ben hep tekrar ederim, Ali Ulu rahmetlinin hatıraları nasıl bizim için okunması gereken bir başucu kitabı olması gereken eserse, Muhtar hocamızın da Hayatım İbret Aynası hatıraları aynı özellikleri taşımaktadır. Onun 4. kitabı Bütün Yönleriyle İslam İlmihali adını taşır. Bu eserin en önemli özelliği benzerlerinde o güne kadar yazılmış olan ilmihallerde yer almayan zikir bahsini ele alması ve insanın günlük hayatında zikrin önemine dikkat çekmesidir. Bu mesele pek çok ilmihalde ihmal edilmiştir. Hocanın tabiriyle ilmihaller zikir konusunu namaz ile birlikte ele alıp etem mi zikir namazdır noktasından hareket etmişlerdir. Halbuki onun dışında yapılması gereken zikirler de vardır diyerek zikir konusunu ayrıca ele almıştır. Bu da daha sonraki yıllarda hayatın içindeki İslam 1- Hayatın içindeki İslam, 2- Hayatın içindeki İslam, 3 adlarıyla pek çok baskı yapılmıştır. Sebebi de İlmihal adının kitapların okunmasına mani olacağı hususundaki kanaatten ileri gelmektedir. Çünkü İlmihal deyince akla Ömer Nasih Hoca'nın İlmihali geliyor. Ama hoca bunun yazılı okunmasını istediği için yayın evinin teklifini böyle değerlendirmiştir. Efendim tercümelere ön ayaklılık etmiştir demiştik. Hadislerle Hazreti Peygamber ve ashabının yaşadığı Müslümanlık, işte bu bizim hazırlamasında, tercümesinde içinde bulunduğumuz bir şeydir. Pek çok baskısı yapılmıştır ve Türkçesi bakımından sonra her konunun başında o konunun özeti mahiyetinde bir değerlendirme yazısı bulunduğundan daha sonra yapılan tercümelerinden daha iyidir ve her Müslümanın bunu okuması lazım. Çünkü Efendimiz Aleyhisselam ve ashabı Müslümanlığı nasıl yaşadı bu konuda bilgi veren önemli bir eser olmuştur. İkincisi Muvatta, İmam Malik'in Hazreti Peygamber'in hadisleriyle birlikte Medine halkının uygulaması, ki buna ameli ehli Medine derler. Bu sahabenin görüşlerini yansıtan, fetvalarını içine alan bir eserdir. İşte bu Durak Pusmaz, Abdullah Yücel, Ahmet Arpa, Yaşar Erol tarafından tercüme edilmiştir. Yani Haseki'deki asistanlarından bazıları da bunun içindedir. O da birkaç sefer basılmış bir kitaptır. Sünneni Nese'i, Ebu Abdurrahman Ahmet bin Şuayb Ali en-Nese'i'nin Kütüb-ü Sitte'den biri olan Sünneni Nese'i adlı kitabını yine efendim bu bizim daha özel gruptan arkadaşların, Yaşar Ahmet Tekin, Ömer Faruk Harman tarafından yapılmış tercümesidir. O yıllarda tercüme edilmemişti çünkü 8 ciltlik bir eserdir. Hadislerle İslam adını verdikleri Et-Tergib ve Terhib, bu da tanınmış bir kitaptır. Bu da yine Haseki'deki talebelerden Ahmet Arpa, Durak Pusmaz ve Abdullah Yücel ile müştereken yapılmış bir tercüme eserdir. Efendim hocamızın Ömer Rıza Doğrul'un yaptığı Kur'an-ı Kerim tercümesini beraberce daha sonra 1980 yılında baskıya hazırlamıştık. Böyle bir çalışması da vardır. Son olarak da başladığı halde ihbar edemediği tefsir çalışması, meal ve tefsir çalışmasının yarım kaldığını, sadece Profesör Cihan Okuyucu'nun sohbetlerde, yani hatıratının neşrinden sonraki sohbetlerde tuttuğu notlar bu yıl yayınlanmıştır. Böylece hocamızın kitapları hakkında da bilgi vermiş oluyoruz. Hocanın pratik bir tarafı da vardı. O da nedir? Mesela unutmayı, hocam çok unutuyoruz, ne yapalım dediğimizde bize unutmanın Kur'an-ı Kerim'den belirli yerleri ezberlemek suretiyle efendim azaltılabileceğini söylemişti ki hatıralarında bu vardır. Hatta meraklıları orayı okuyup öğrensinler diye hadiseyi anlatmayacağım. Fakat şunu paylaşabilirim sizle. Yaşlı bir zat Maraş'ta okutacak kendisine hoca bulamıyor. 35 yaşlarının da üzerinde. Nihayet diyorlar ki seni okutsa muhtar hoca okutur. Efendime söyleyeyim, bu sefer kalkıyor hoca efendiye geliyor. Ve hoca efendi kendisini kabul ediyor. Ve şöyle bir hadiseden bahsediyor. Diyor ki birisi demiş ki ona, sen burada hoca bulamazsın, en iyisi kalk Antep'e git, Şeyh Camii'nde Kur'an okutan muhtar hocayı bul deyip yol parasını, hatta kabul etmezse diye dönüş parasını da vererek gönderiyor. Ben diyor hoca efendi camide akşam namazından sonra baktım, kapıda bir adam oturuyor. Önce dilenci sandım ama dilenmiyor. Yaşı da bayağı ileri. Hatta hocanın notuna bakıyorum. Ben hatırımda 35 kalmış, 60'lara yaklaşmış diyor. Kalkıp da gitmiyor. Üzerindeki kıyafetten de bir garip olduğunu anladım. Ne istediğini sordum. Ahmet Muhtar hocayı arıyorum dedi. Ben de Ahmet Hoca benim dedim. Evvela adam inanmadı. Ben o zaman daha 17-18 yaşında bir gencim, hatta çocuk sayılırım bugünküne göre. Halbuki o zat saçlı sakallı birisi alıyormuş. Neyse, kaldırıp adamı odaya götürdüm. Orada gelen giden talebeleri görünce doğru söylediğime inandı. Ve bir döşek alıp teyzemden getirdim. Bunun yarısını altına alır, yarısını da üstüne örtersin dedim. Adamın yiyeceğini de ben getirdim. Fakat diyor, adam yaşlı ve kafası kalın, şey yapamıyor. Elif'i B'yi öğretiyoruz, ikisini birbirine katarak tekrar edemiyor o halde. Elif deninceye kadar B'yi unutuyordu. İlk ayda 28 harfi zor öğrendi. Ancak ben katiyen bıkmıyor, adamı sıkmıyordum. O da hiç usanmadan devam ediyordu. Bakın bu çok önemli. Yani hoca efendi adamı sıkmıyor ama talebe de hiç usanmadan gayret ediyordu. Allah'ın hikmetiyle birkaç aydan sonra birden açıldı ve kendisine ben işte ne yapması gerektiğini söyledim. Kur'an'ı tecvidiyle okumaya başladı. 3 ay sonra artık tam manasıyla Kur'an-ı Kerim okumayı öğrenmişti. Ben bunu anlatınca evvela inanmadılar. Sonra hakikat olduğunu görünce bir camide ona hutbe vermesini teklif ettiler. Hasırlılar Camii'nde hutbeye çıktı ki İstanbul'un Beyazıt Camisi gibi bir büyük camiydi. Adam oraya çıktı, bir cuma hutbe okudu. Sonra onu köyüne imam olarak gönderdiler. Yani bakın, bu sıkıntılara rağmen hoca gayret ediyor, adamı yetiştiriyor ve hafızasını kuvvetlendiriyor. Netice itibariyle Ahmet Muhtar Hoca gibi pek çok ilim adamımız çeşitli sıkıntılar çekmesine rağmen ilimden ayrılmamış, ilim yolunda çeşitli dertlere, sıkıntılara katlanmış, azmi sayesinde memleketimizde ciddi boşluklar doldurmuş isimlerden biri olmuştur. Efendim, kendisine Allah'tan rahmet dileyerek ve bütün geçmişlerimize aynı şekilde rahmet niyazlarında bulunarak sohbetimizi burada sona erdirelim. Ve inşallah gençlerimiz de ileride böyle gayretli, çalışkan, faaliyetli ve ne yapacağını bilen insanlar olarak yetişir diyelim. Efendim, hepinizi saygıyla selamlıyor, Allah'a emanet olun diyorum. Kalın sağlıcakla.